Ayrım 3. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu, sayfa 41. Halil Çelimli anlatıyor. Komar olayında Taylan Özgür ile yan yana olan arkadaşı Halil Çelimli, 2007 yılında Bir Gün gazetesinin Taylan'ı kimler öldürdü sorusuna şu yanıtı veriyordu. Ben Taylan'ın Türk gladyosu tarafından yok edildiğini düşünüyorum. Bu gladio İtalya'da açığa çıkarıldığı gibi derin devlette, derin NATO'ya ve doğrudan Amerika'ya bağlı bir örgüttür. Ve özel bir plan hazırlayarak Taylan'ı öldürmüşlerdir. Taylanlar, Denizler ve öldürülen diğer arkadaşlar bugün yaşamış olsaydı Türkiye'nin manzarasının çok farklı olacağına inanıyorum. Pek çok devrimci gencin silahla tanışması bu olaydan sonra olmuştur. Gençlik meşru müdafaa durumuna sokulmuştur. Bu eylemlerin içerisinde yer alan hepimiz Taylan'ın yakın arkadaşları olarak sıranın bize geleceğini düşünmeye başladık. Kimi arkadaşlarımız sırf bu nedenle silahlı eğitim almak için Filistin'e gittiler. Katil veya katiller yaşıyorsa bunlar derin devletin kanatları altındadır. Talat Turhan Taylan'ın bir üsteğmenin öldürüldüğünü ve daha sonra bu kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde çok yüksek rütbelerle ulaşıldığı iddia edildi. 38 yıl aradan sonra bile bu olay güncelliğini korumaktadır. Taylan Özgür cinayetinin aydınlatılması, demokrasi mücadelesinde Türkiye için çok önemli bir kazanım olacaktır. 12 Mart ve 12 Eylül karanlığı yırtılıp örtülü cinayetler aydınlatılmadan demokrasi ve özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşması mümkün değildir. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinden hesap sorulmalı, tıpkı Yunanistan'daki junta liderleri gibi yargı önüne çıkartılmalıdır. Tetiği çeken Komiser Mehmet. Taylan Özgür'ün öldürülmesinin 39. yılında görgü tanığı Kadir Akın, Taylan'ı bir üsteğmenin öldürdüğünü iddialarını yalanladı ve emniyet arşivini açarsa teşhis edebilirim dedi. Taylan Özgür'ün öldürülüşünü annesiyle birlikte pencereden izleyen Kadir Akın o gün 11 yaşındaydı. Cinayete tanıklık eden ve o an yaşadıklarını geçmişte gazetecilerle de paylaşan Akın şöyle konuştu. Taylan Özgür'ün öldürülüşünü ben ve annem gördük. O yüzü hiç unutmadım. Çünkü olay birkaç saniyelik değildi. Taylan Özgür'ün üzerinde kırmızı bir tişört vardı. Yenikapı'ya inen Mithatpaşa Caddesi'ne girdiğini gördüm. 100-150 metre koştu. Arkasından eli silahlı koşan adamı da gördüm. Taylan Özgür'ün dolmuş durağına kadar koştu. O oradaki dolmuşa vurdu ve yere düştü. Arkasından o silahla kovalayan kişi geldi. Taylan yerdeyken ve hareketsiz yatarken tek el ateş etti. Yani açıkçası bu benim zihnimden çıkmıyor. Herhalde benim muhalif bir kimlik edinmemde, belki de sosyalist olmamda bu sahnenin derin izleri oldu. Akın, biraz sonra olay yerine toplum polisinin geldiğini ve Özgür'ü vuran kişinin bu polislerle bir süre görüştükten sonra yürüyerek gözden kaybolduğunu söyledi. Özgür'ün katilin üsteğmen olduğu söylentisinin hırsızlık olayıyla başlayan karışıklıktan kaynaklanabileceğini söyleyen Akın şöyle devam etti. 1973-1974 yılları arasında Özgür'ün katiliyle yeniden karşılaştım. Bir gün alt katımızda oturan bir teyzenin evine hırsız girmişti. Hırsızlıktan sonra eve bir grup polis geldi. Ekibin başındaki kişiyi görür görmez tanıdım. O kişi Taylan Özgür'ün katiliydi. Hemen anneme gösterdim. Annem de bunu teyit etti. Babamla da konuştuk. Babam o adamı tanıyordu. Çünkü bu komiserin gittiği kahveye gidiyordu. Babamın kahvede oyun arkadaşıydı yani. Babama o polisin adını sorduğumda bana Komiser Mehmet bir süredir yurt dışında görevliydi. Şimdi geldi dedi. Akın 1982 yılında Komiser Mehmet'le bir kez daha karşılaştığını anlattı. Lale'de arkadaşlarıyla bir kahvede buluşmaya gittiğinde beyaz renkli Renault marka otomobilden Komiser Mehmet'in indiğini söyleyen Akın külah almıştı. Saçları kırlaşmıştı ve hala görevdeydi dedi. Komiser Mehmet de 1969-1982 yılları arasında geçen sürede ondaki değişimleri de görerek karşılaştığını belirten Akın, öyle zannediyorum ki bugün yaşıyorsa 70 yaşındadır. Taylan Özgür'ü öldürdüğü yere o kahveye rahatlıkla gelip gidebilmesi bile son derece şaşırtıcı. Emniyet arşivini açsa ve o yıllarda o bölgelerde görevli komiserlerin fotoğraflarını gösterse katili kesinlikle teşhis ederim diye konuştu. Talat Turhan ise şunları söylüyordu. Kadir'in babası bana üsteğmen meselesini 1977 yılında hapishaneden çıktıktan sonra sarhoşken anlattı. Bu bir duyumdur. Bunun hiçbir değeri yoktur. Kadir çok yıllar sonra bana geldi ve babam yanlış anlatmış. Olayın tanığıyım. Olay benim gözümün önünde cereyan etti. Bu konuda röportaj versem sizce bir sakıncası var mı diye sordu. Ben de olayın aydınlatılması adına iyi olacağını söyledim. Bu konuşmadan sonra madem Kadir o kişinin adını da vermiş, onun söylediği şeyler geçerlidir. Özgür'ün ablası Hale Kıyıcı ise gelişmelerle ilgili olarak şöyle konuştu. Yıllardır katilin bir üst teğmen olduğu söylenirken birden ortaya bir başkomiser lafı atıldı. Ben olayın karartılmaya çalıştığını düşünüyorum. 1969 yıllarında üst teğmen olan kişi 1990'da üst düzey general askeri kıdeme göre kor general olamaz. Ancak tüm general olabilir. Bu çok tanınan bir isim, adının telaffuz edilmesi bir şekilde engelleniyor. Türkiye'nin çok iyi tanıdığı bir isim olarak düşünüyoruz. Bizim kafamızda üst düzey 5 isim var. Bunlardan 2 tanesi şu anda görevde. 3 tanesi emekli oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın yanıtı. Taylan Özgür'ün ablası Hale Kıyıcı, Genelkurmay Başkanlığı'nın konunun ele alınması ve soruşturulmasıyla ilgili başvurularda bulunuyordu. 4 Ekim 2009'da e-mail yoluyla Genelkurmay Başkanlığı'na başvurusunu yineledi. Başvurusunda Taylan Özgür'ü bir üst teğmen öldürmüştür. Şu anda üst düzeyde bir generaldir savının ortaya çıkışı ve kamuoyuna mal oluşu ayrıntılı bir biçimde anlatan Kıyıcı, devlet cinayet işlemiştir cümlesinde kitabında yer veren bu emekli yarbaya şimdiye kadar Genelkurmay dahil hiçbir kurum mezan altında olması gereken hiçbir üst düzey general hesap sormamıştır, soramamıştır demekte ve Genelkurmay Başkanlığı'na şöyle seslenmekteydi. Bu katilin adı açıklanmalıdır. Şeffaflığın olmadığı yerde şaibe vardır. Şaibeden kurtulmanın yolu şeffaflıktır. Genelkurmay Başkanı size sesleniyorum. Gündüz vakti sokak ortasında 21 yaşında katledilen Taylan Özgür'ün annesinin yüreği hep yandı, acıdı. Bu faili bilinen cinayetlerle yüzleşmenin zamanı ne zaman gelecek? Kim bu üst düzey general? Genelkurmay Başkanlığı'nın yanıtı 17 Kasım 2009 tarihinde geldi. Sayın Hale Özgür Kıyıcı, 4 Ekim 2009 tarihli elektronik postanız incelenmiştir. Tarafımızdan çözümünü istemiş olduğunuz olayın yargıya intikal ettiği ve bu konu hakkındaki karar verilmiş olduğu görülmektedir. Başvuruda yer alan iddiaların usulü dairesinde ilgili yargı yerlerinde ileri sürülmesi gereken hususlara ilişkin olduğu ve bu aşamada başvurunuzla Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılacak bir işlem bulunmadığı anlaşılmaktadır. Saygılarımızla Genelkurmay Başkanlığı. Hale Özgür Kıyıcı'nın yanıtı şöyle oldu. Sayın Genelkurmay Başkanlığı, Taylan Özgür'ü bir üst teğmen öldürmüştür. Şu an üst düzey bir generaldir. Çeteleşme kitabı, sayfa 244 yazar, emekli kurmay albay Talat Turhan. Bu kitap devlet cinayeti işlemiştir iddiasına dayanak olarak yayınlanmıştır. Taylan Özgür'ün İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosya no. 1973/141, 1977/11, 28/1977 günü kararında yapılan katil zanlısı polis memuru Lisan Çakıcı'nın beraat etmesinden yıllar sonra yayımlanmış ve yeni bir delil olarak bir basın toplantısında dönemin önemli gazetecilerin önünde açıklanmıştır. Ayrıca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 5 Aralık 1990 tarihinde kontrol gerilla konulu bir sempezyumunda tartışılmıştır. Ayrıca yazar bu üst teğmenin yükselebileceği kadar yükseldiğini ve onun ismini sadece MİT başkanına söyleyeceğini gazeteci yazar Can Dündar'la yaptığı bir söyleşide anlatmıştır. Emekli yarbay Talat Turhan'ın Milliyet gazetesinde 16 Kasım 1990'da gazeteci Rafet Ballı'nın yaptığı söyleşide kayıtlarıdır. Bunca yıldır bu iddialara cevap arayan biz ailesi defalarca makamınızdan bir cevap alamamanın sıkıntısını yaşadık. Göndermek lütfunda bulunduğunuz bu cevap ise kabul etmelisiniz ki yasak savma kabilinden bir cevaptır. İkna edici olmadığı gibi bir gerçeği daha örtme çabası gibi algıladığımızı bilmenizi isteriz. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bir eli kanlı katilin varlığından söz eden emekli yarbay Talat Turhan'ın niye sorgulayamadığınızı anlamak istiyorum. Altay Tokat Paşa'ya onur davası açan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Talat Turhan'a eğer iddiaları doğru değilse neden bu açıklamalardan dolayı bir dava açamadığını sormak da sanırım biz ailesinin en doğal hakkıdır. Unutmayın ki 1969'da üst teğmen olup 1999'da üst düzey Genel olanlara baktığımda olayın ne kadar vahim olduğunun bilincindeyim. Bu iddianın araştırılması dileği ve umuduyla. ODTÜ Stadyumu'na yeniden devrim yazıldı. ODTÜ öğrencileri 68 gençlik önderlerinden Hüseyin İnan, Taylan Özgür, Alparslan Özdoğan, Mustafa Yalçıner'in ODTÜ Stadyumu'na yazdıkları kimi yerleri silinen devrim yazısını 40 yıl sonra yeniden yazdılar. ODTÜ hazırlık binasının önünde bir araya gelen, aralarında çeşitli parti ve grupların, gençlik örgütlerinin de bulunduğu bine yakın öğrenci, yaşasın hakların kardeşliği, yaşasın devrimci ODTÜ, kahrolsun Amerika emperyalizmi, Yusuf Hüseyin Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz, yaşasın devrim ve sosyalizm sloganlarıyla rektörlüğe yürüdüler. Öğrenciler, rektörlüğün karşısında 2 Aralık 1977 günü rektörlükten açılan ateş sonucu ölen ve yaralananların anısına yapılan anıtın önünde toplandılar. Burada tüm öğrenciler adını açıklama yapan Uluslararası İlişkiler 3. Sınıf öğrencisi Aycan Marangoz, ODTÜ'nün devrimci mirasına sahiplenenler olarak 2 Aralık 1977 günü gerçekleşen faşist saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Baloğlu'nun şahsında devrim mücadelesinde şehit düşen tüm ODTÜ öğrencileri ve personelini andıklarını, mücadelelerini yaşatacaklarını belirtti. Açıklamanın ardından devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapan öğrenciler, daha sonra çarşı ve yurtlar bölgesinde dolaşarak ODTÜ Stadyumu'na girdi. Sabah saatlerinde hazırlıkların başladığı stadyum yazıyı yazmak için ilk fırça darbesinin yazının yazıldığı gecede orada bulunan Mete Ertekin vurdu. Bugün burada Hüseyin'i, Taylan'ı, Alparslan'ı, bütün arkadaşlarımı, kendi yüreklerimizi görüyorum diyen Ertekin, önemli olanın 5 harften oluşan devrim yazısı olmadığını ifade etti. Daha sonra 68 kuşağından İsmet Hüsevoğlu, Mehmet Engür, Necmiye Hüsevoğlu, Tuncay Çelen, Dehalim Çelimli yaşamını yitirmiş arkadaşları, Sinan Cemgil, Taylan Özgür, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Kadir Manga, Ulaş Bardakçı ve Koray Doğan'ın adını yaptıklarını söyleyerek sırayla yazıya devam ettiler. Yazıyı yeniden yazan öğrencilerden inşaat mühendisliği öğrencisi Ali Erdi Genç, yazının yazıldığı dönemde bu dönemin farklı olduğunu fakat sorunların aynı kökene dayandığını belirterek, yaşanılan sorunlar bitmedi. Kadın sorunu, ulusların sorunu sürüyor ve biz de bu yazıyı yenilemek istedik dedi. Özel Harbin İşi. Ocak 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi'nin bir kontrgerilla raporu hazırladı. Meclis uzmanlarının araştırması Seferberlik Tetik Kurulu, Özel Harp Dairesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı başlığıyla milletvekillerine kaynak olarak sunuldu. Raporun girişinde notaya üyeliği kabul edilen Türkiye'de de 1952 yılında Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla gizli bir teşkilat kurulmuştur. 1961 Anayasası ile beraber ülkede meydana gelen değişiklikler karşısında yeniden düzenlenerek Özel Harp Dairesi'ne dönüştürülmüştür denildi. Raporda Özel Harp Dairesi'nin de karıştığı iddia edilen olaylar şu şekilde sıralandı. 6-7 Eylül 23 Eylül 1969'da Taylan Özgür'ün öldürülmesi. 13 Nisan 1977'de Tabip Yedek Subay Necdet Güçlü'nün öldürülmesi. 27 Kasım 1970'de Kültür Sarayı'nın yakılması. Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere Operasyonu. 1 Mayıs 1977 Taksim olayları. 29 Mayıs 1977 İzmir Çeli'de Bülent Ecevit'e suikast girişimi. 1977 yılında darbe girişimi. 24 Mart 1977'de Savcı Doğan Öz'ün öldürülmesi, 16 Mart 1978 katliamı, Mehmet Ali Ağca'nın askeri cezaevinden kaçırılması. Tuncay Çelen, Taylan bilinçli bir şekilde hedef seçildi. Taylan Özgür'den bize söz eder misiniz? Taylan Özgür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. İkiniz de 1966 yılında Ankara Atatürk Lisesini bitirdikten sonra ODTÜ'yü kazanmış ve kayıtlarımızı yaptırmıştık. Ancak ben Taylan'ı liseden tanımam. ODTÜ'ye girdikten, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü üyesi olduktan sonra tanıdım. Taylan da ODTÜ siyasi fikir üyesiydi. Nasıl bir kişiliğe sahipti? Taylan arkadaş canlısıydı. Işıl ışıl parlayan gözleriyle, devamlı gülen yüzüyle, enerji dağıtan, güven veren bir kişiliğe sahipti. Aramızdaki en atak, en sevilen arkadaşımızdı. İnsancıl ve cana yakındı. Yalnızca bizler tarafından değil, diğer ODTÜ öğrencilerince de ODTÜ çalışanlarınca da ve öğretim görevlilerince de sevilirdi. Kulübün tüm etkinliklerine katılır, her eylemde en önde olurdu. O dönemde bizler devrimci öğrenciler yaz tatillerimizi tatil yaparak değil, köy ve iş yerleri çalışmaları yaparak değerlendirirdik. Devrimcilerin yönetiminde bulunan ODTÜ Öğrenci Birliği ve Sosyalist Fikir Kulübü'nden ortaklaşa düzenlediği köylülerle ve işçilerle ilişki kurma ve sorunlarını yerinde tespit etmeyi amaçlayan bu yaz çalışmalarında arkadaşlarımız önceden belirlenen bölgeleri ve iş yerlerine giderek inceleme yaparlardı. Çalışmalara katılacak kişilere ön bir eğitim verilir ve çalışma metodu öğretilirdi. Taylan bu çalışmalara gerek kitlelerle kurduğu ilişki ve gerekse aldığı olumlu sonuçlarla çalışmalara katılanların önde gelenlerindendi. 1967 yazında tek başına görevlendirildiği bölge Amasya Taşova'da 34 köyü dolaşarak verdiği raporla o konumda bir rekor kırdığını anımsıyorum. Taylan ile birlikte Komar'ın arabasını yakan gençlerin arasındaydınız. Komar'ın arabasını yakma olayı nasıl oldu? Olaylar nasıl gelişti? Bu olayda kimler vardı? Evet, Taylan ile birlikte Amerikan elçisi Komar'ın makam arabasını ODTÜ'de yakan gençlerin arasında ben de vardım. Komar, Vietnam'da Amerikan işgaline karşı yurtlarını savunan yurtseverlerin, Vietcong'ların pasifize edilmesi alanında ortaya attığı parlak fikirlere dikkat çekmişti. Vietnam'da Milli Kurtuluş Harekatı'na karşı yürütülen sindirme hareketinin yöneticisi Vietnam halkının celladıydı. İşte bu Komar 1968 sonlarında Türkiye Büyükelçiliğine atandı. Komar'ın Ankara'ya büyükelçi olarak atanmasını devrimci gençler olarak büyük bir tepkiyle karşıladık. Komar'ı getiren uçağı karşılamak üzere ODTÜ ve Ankara Üniversitesi öğrencileri gençler olarak 28 Kasım 1968 Perşembe günü dersleri boykot ettik ve Esenboğa Havaalanı'na gittik. Ellerimizde çiçek buketleri değil, çürük yumurta ve domatesler vardı. Komar havaalanı binasına uğratılmadan iniş pistinin ucundan kaçırılarak gizlice şehre götürüldü. Komar kendisine yönelttiğimiz protesto gösterilerini ciddiye almamış olacak ki, arkadaşlarımızın şaşkın bakışları arasında 1969 model Cadillac marka siyah renkli 06CA001 plakalı makam otomobiliyle 6 Ocak 1969 Pazartesi günü 12.30'da ODTÜ'ye geldi. Ben, Taylan Özgür, Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, İrfan Uçar, Halil Çelimli, Yusuf Aslan, Mehmet Akın Atavuz, İbrahim Seven, Ulaş Bardakçı, Mete Ertekin, Sait Bik, Serdar Haybat ve birkaç arkadaş öğrenci ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü'nde oturuyorduk. İranlı öğrenci Hamdi Yakup, Komar'ın ODTÜ'ye geldiğini ve makam otomobilinin rektörlüğün önünde olduğunu bildirdi. Hepimiz koşar adım rektörlüğün önüne gittik. Gerçekten de haber doğruydu. Amerika Büyükelçisi'nin makam otomobilinin yanına gelerek adını sonradan öğrendiğimiz şoför Nidai Cemal'den kapı ve kontak anahtarlarını vermesini istedik. Şoför anahtarı vermedi. Bunun üzerine arabayı taşa tuttuk ve çimlere basmayınız yazılı demirleri sökerek arabanın camlarını kırmaya başladık. Bu arada rektör Kurdaş ile ODTÜ Öğrenci Birliği Başkanı İskender Odabaşıoğlu bizleri engellemeye çalıştı. Ancak başarılı olamadılar ve geri döndüler. Onların uzaklaşmasından sonra ben, Taylan Özgür, Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, Akın Atavuz, İbrahim Seven, Halil Çelimli, İrfan Uçar, Ulaş Bardakçı ve Yusuf Aslan, Komar'ın otomobilini önce tutarak sallamaya ve sarsmaya başladık. Sonra havaya kaldırarak devirmek için bir süre uğraştık. Fakat otomobil çok ağır olduğu için deviremedik. Civarda bulunduğumuz bir çelik boruyu manivela gibi kullanarak otomobili önce yan, sonra ters çevirmeyi başardık. Ters çevrilen otomobilin benzin deposundan benzin akmaya başladı. Hüseyin İnan, Sinan'ın boynundaki kaşkolu alarak ters çevrilmiş ve benzin akılan otomobilin benzin deposunun kapağını açtı ve kaşkolu deponun içine soktu. Benzin emdirdiği kırmızı siyah çizgili uzun kaşkolu otomobilin değişik yerlerine vurarak otomobili benzinle buladı ve bir kibrit çaktı. Ateş alan otomobilin etrafında toplanan binlerce ODTÜ'lü Amerikan emperyalizmini, Komar'ı ve Komar'ın ODTÜ'ye gelmesine izin veren rektör Kurdaş'ı saatlerce protesto ettiler. Olay gecesi ben ve Seçkin, İnci Efe evlerimize yapılan polis baskınıyla yakalandık ve tutuklanarak Ulucanlar cezaevine götürüldük. Taylan Özgür, Sinan Cemgil, İbrahim Seven, Mustafa Akgül, Yusuf Aslan, Halil Çelimli, İrfan Uçar, Nazım Çomak, Coşkun Eroğlu, Reşat Oğuz, Kasım Çelik, Sait Bik, Mustafa Bozoğlu, Ulaş Bardakçı, Nuh Naci Başoğlu, Koray Doğan ve Kasım Çelik ile yakalanmadılar ve aranmaya başladılar. ODTÜ Direniş Komitesi'nin bülteninde şu satırlar yer alıyordu. 6 Ocak 1969, öğle üzeri kalabalık büyüdü. Geri bırakılmışlığın ve bağımlılığın öfkesi gibi büyüdü. Sonra yüreklerdeki bağımsızlık ateşi gibi arabayı sarıverdi. Amerikan elçisi Comer'ın ise basın açıklamasında şunları söylüyordu. Müttefik bir ülkenin temsilcisinin büyük bir Türk üniversitesi rektörü tarafından öğle yemeğine davet edildiği bir sırada otomobilinin ufak bir münferit grup tarafından ateşe verilmesi gerçekten üzücü bir husustur. Ne var ki başta ODTÜ gençliği olmak üzere Türkiye halkı ufak bir münferit gruba sahip çıktı. 3000 ODTÜ öğrencisi rektörlüğe dilekçe verdiler. Comer'ın arabasını biz yaktık diyerek. Tutuklanan benim ve seçkinin serbest bırakılmamızı ya da kendilerinin de tutuklanmasını istediler. Comer arabasının yakılması olayı kısaca böyle gerçekleşti ve gelişti. Comer'ın arabasını yakmaktan yargılandınız. Daha sonra bu olaya karışan pek çok öğrenci bir şekilde öldürüldü. Kimlerdi bunlar ve nasıl öldürüldüler? Evet, ben ve seçkin ailelerimiz Ankara'da olduğu için olay akşamı kendi evlerimizde kaldığımızdan polis tarafından aynı gün yakalanarak cezaevine konduk. Aranan diğer arkadaşlar yurtlarda kaldıkları için kaçmayı başardılar. Türkiye'nin her bölgesine dağıldılar. Örneğin Taylan Özgür, Halil Çelimli, Yusuf Aslan ve İbrahim Seven ODTÜ'den bir arkadaşımızın otomobiliyle Amasya'ya gittiler. Amasya'nın bir köyünde yaklaşık 10 gün kaldılar. Daha sonra 24 Ocak 1969 günü Yusuf Aslan, Mustafa Taylan Özgür, Mustafa Akgül, İbrahim Seven, Halil Çelimli, İrfan Ucar ve Coşkun Eroğlu ODTÜ'de yapılan bir törenden sonra savcıya teslim oldular. 128. maddeden yargılandık. Avukat Halil Çelenk, başkanlığındaki bir hukuk ordusu bizleri savundu. Yargılandığımız Türkiye Cumhuriyeti Kanunu 128. madde iki ülke arasının açılması ve savaşa neden olunmasını içermekteydi. Savaş çıkarsa idam, çıkmaz da sadece ara açılırsa müebbet hapis cezasını öngörüyordu. Avukatlarımız bu olayın Türk-Amerikan dostluğunu zedeleyip zedelemediğinin Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan sorulmasını istedi. Gelen cevap muhteşemdi. Bu hareket iki dost ve müttefik Amerika ve Türk hükümetleri arasındaki dostluk ilişkilerini daha da kuvvetlendirmiştir. O halde bize ceza değil madalya verilmeliydi. 128. madde düştü. Sadece toplu ızrar, zarar verme, zarara sokma suçundan yargılandık ve ilk duruşmada tahliye edildik. Comer olayı 68 gençliğinin Amerika emperyalizmine karşı yürütüldüğü mücadelenin zirve noktası oldu. Olay tüm gençlik tarafından sahiplenildi. Devrimci gençlik Comer'ın kişiliğinde Amerika emperyalizmi Vietnam halkına karşı yürütüldüğü vahşeti ve emperyalizmin üç yüzünü bu olayın etkisiyle kitlelere daha rahat anlatabildi. Bu nedenle Amerika Comer olayına katılanların peşini bırakmadı. Taylan Özgür'den başlanılarak bu olaya katılanlardan intikam almak istendi. Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972'de idam edildiler. Sinan Cemgil 30 Mayıs 1971'de, Nur Hak da Ulaş Bardakçı 19 Şubat 1972'de İstanbul'da öldürüldüler. Neden öldürüldüler? Sinanlar, Ulaşlar, Mahirler ve yüzlercesi neden öldürüldü? Çünkü Taylan dahil bu saydığım yiğit arkadaşlarımız emperyalist güçlerin öldürülecekler listelerine rastgele seçilmiş değillerdir. Bu arkadaşlarımız varlıklarıyla, eylemleriyle, halklarıyla kucaklaşarak emperyalizme karşı örgütlenmeleriyle emperyalistleri ve işbirlikçileri tedirgin ettiği için öldürülecekler listesinde bilerek alınmış ve infazları ülkedeki tetikçiler eliyle yapılmıştır. Amaç, devrimcilerin kitlelerle kurmayı başardığı bağları koparmak, devrimci mücadelenin kitlelerle doğru yansımasını ve doğru kavranılmasını önlemektir. Bu amaçla devrimci gençlik arasında ajan provokatörler sokulmuştur. Gençler sokak ortasında öldürülerek, meşru müdafaa için silah bulundurmak zorunda bıraktırılarak silahlı çatışma ortamlarının içine sürüklendirilmiştir. Ülkeyi yönetenler, Amerika'nın ve bir avuç çıkar çevrelerinin çıkarları için ülke geleceğini, ülke gençliğini feda etmiştir. Taylan Özgür, SİHA bağlantılı Gladio tetikçileri tarafından bilinçli bir şekilde hedef seçilerek katledilen ilk arkadaşımızdır. Evet, hedef seçilmiştir. Çünkü yukarıda belirttiğim gibi suç defteri kabarıktı. ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü üyesiydi ve köy çalışmalarına katılıyordu. Üretici mitinglerinde, fabrika işgallerinde boy gösteriyordu. İşçiler, köylüler, öğrenciler tarafından seviliyordu. Kitlelerin güvenini kazanmayı bilen, özveri sahibi ve mücadeleden kaçırmayan, atak ve yiğit bir kişiliği vardı. Amerikan elçisi Comer'ın makam arabasıyla Otlu'yu de yakan devrimci gençlerden biriydi. İşte bütün bu özellikler dikkate alınarak 23 Eylül 1969'da sokak ortasında güpegündüz polis memuru Lisan Çakıcı tarafından bir süre kovalandıktan sonra tabancayla vurularak öldürüldü. Lisan Çakıcı sadece bir tetikçiydi. Delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Yurt dışına kaçırıldı. Cinayet dosyası kapatıldı. Taylan'ın öldürülmesi 1968 kuşağıyla devlet içinde karanlıkta bırakılan ama varlığı herkes tarafından bilinen terör ve cinayet şebekesinin ilk cinayetiydi. Onu diğerleri izledi. Bu nedenle Taylan unutulmadı, unutulmuyor. Taylan'ın 1968'de yazında Otti Stadyumunda Hüseyin İnan, Alparslan Özdağ ve diğer arkadaşlarıyla yazdığı devrim yazısı bugüne kadar silinmedi, silinmiyor. Yıllar sonra aynı yazı her yıl devrimci Otti'li gençler tarafından meşalelerle aydınlatılıyor. Ama ne yazık ki siyasi cinayetler, provokasyonlar sürüyor. Karanlık cinayetler hala aydınlatılmıyor, aydınlatılamıyor. O günlerden kalan anılarınız var mı? Elbette var ama benim hala buruk bir tebessümle anımsadığım psikolojik sarhoşluk olayını anlatayım. O yıllarda 68-69 Ankara Ulucanlar Cezaevi devrimci gençlerin ikinci adresi olmuştu. Zaman zaman Taylan'la da cezaevinde yollarımız kesişiyordu. Hilton adlı verilen 10. koğuşta Taylan, Ulaş ve ben birlikte kaldık. Ben onlardan önce tahliye oldum. Tahliye olurken bir hafta sonra görüşe geleceğimi ve kendileri içinde vodka şırınga edilmiş 3 kilo portakal getireceğime söz verdim. Ne var ki sözümü zamanında yerine getiremedim. Yaklaşık bir ay sonra görüştüğümde bana 15 gün önce gönderdiğim portakallar için teşekkür ediyorlar. Portakalları yiyerek nasıl sarhoş olduklarını anlatıyorlardı. Şaşırmıştım. Meğer benim göndermeyi vaat ettiğim 3 kilo portakal dışarıdan tam da benim söylediğim hafta Taylan'a gönderilmiş ve onlar içi vodka dolu sandıkları normal portakalları yiyerek bir güzel sarhoş olmuşlar. Ekim 2006. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 53.